Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına bugün de başlıyoruz. Evet, bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak da Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış yazısının ikinci bölümünü paylaşacağız ki hatırlanacağı üzere geçen ay bu yazının ilk bölümünü sizinle paylaşmıştık ve ikinci bölümünü de Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlığıyla ikinci bölümünü aktarmaya başlayalım. Kur'an'da ilm kelimesi, zannın, tutarsız sahte bilginin zıddı olup tam olarak istikrar kazanmış, eşyanın hakikatine dair doğru ve sağlam bilgiyi ifade eder. Bu anlamda Allah'tan gelen ve Allah'ın insana öğrettiği bilgi en üstün ilimdir. Hatta Kur'an'a göre ilmin yegane kaynağı ancak Allah'tır. İnsan Allah'ın kendisine lütfettiği göz, kulak, gönül ve idrak kabiliyetleriyle onun kevni ve kelami ayetlerini doğru kavrayabildiği ölçüde ilimden nasip almış demektir. Kevni ayetler esasen yaratılan tüm varlıktır. Okuyup anlayabilecek olanlara yerlerde, göklerde ve insanın kendi öz benliğinde nice nice ayetler söz konusudur. Kelami ayetlerse peygamberler vasıtasıyla gönderilen sözlü ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim bu anlamda Rabbimizin insan ve cin topluluklarına yönelik son mesajıdır. İşte alim dediğimiz kimseler bu bilgilerden nasipleri ölçüsünde alimdirler. Bu bilgi ön yargılardan arınmış tertemiz fıtratta buluşunca kişide Allah'a karşı marifet, muhabbet, hayret, tahsim, takva ve haşyet oluşturur. İlimden ve alim olmaktan gaye öncelikle Hakk'ın rızasını tahsil, hak ve hakikate dair gerçek bilgiye erişme, sonra da bu ilmi zemine uygun bir şekilde yeryüzünün Allah'ın razı olacağı bir şekilde ve muhtevada imarı, halkın da hem dünyalarının ve hem de ahiretlerinin saadetine vesile olabilmektir. İlmi bu anlamda öncelikle kendisine faydalı olan kimseler hem hak katında hem de halk nezdinde şerefli ve saygın kimselerdir. İlmiyle amil bu nasipli kullar ihlaslı bir şekilde bir de emri bil maruf ve nehyi anil münker yani iyiliği yaygınlaştırıp kötülüğe engel olma vazifelerini yerine getirip ilimleriyle halka faydalı olabiliyorlarsa artık böyleleri Rabbani alim vasfını alırlar ki peygamber varisliği kıvamı da budur. Böyleleri mesajları ve davranışlarıyla birleştiricidirler. İmha ve ifsat edici değil, inşa ve ihya edicidirler. Bu alimler yaşadıkları zaman ve mekana nübüvvet ışığını taşıyan kandiller mesabesindedir. Tevazu, vakar, dirayet ve engin gönülleriyle toplumun hasbi müsteşarları gibidirler. Bu alimleri bekleyen en büyük tehlike, halkın itibarı karşısında şımarmak ve şöhret sevdalısı haline dönüşmektir. Hatta bilerek ya da bilmeyerek ilahlaşma ve rableşme temayüllerinin nefislerine sirayet etme ihtimalidir. Diğer taraftan sağlam bir nefs mücahedesiyle tezkiye, terbiye ve edep noktasında yeterli bir öz denetim geliştirememişlerse, zamanla nefsin hevasının tuzağına düşebilecek ve dünyaya saplanıp istikametten ayrılma tehlikesine düçar olabileceklerdir. Belam bin Bağur'a misali tarihte böylelerin birçok örneğine rastlanmış ve kıyamete kadar da rastlanabilecektir. Zira ilim de bir güçtür ve kontrol edilemeyen her gücün saptırıcılığı gibi ilim de bu yönüyle esbabı tuğyandan sayılabilir. Bu itibarla ehli ilmin gündeminde muhasebe-i nefs ve murakabe-i hak duygusu daimi olmalıdır. İlmi kendisine fayda vermeyen ve bilgisini daha çok makam, mevki, menfaat, gösteriş ve benzeri maksatlarla kullanan kimseler, alim kisvesi altında çoğu zaman nifak, fesat, fitne ve yıkım memuru gibi çalışan bir zümredir ki, hem böylelerinden hem de bilgilerinden Allah'a sığınmalıdır. Bu güruhta bulunanlar bildikleriyle amel etmekten ziyade işi daha ziyade teorisyenliğe döker ve halkın gönlünde imanı artırmak yerine şüpheyi ve bulanıklığı artırırlar. Selefi salihine de sevgi saygıları yoktur. Dini meseleleri Allah'tan korkan, ilmiyle amil salih alimlere sorup öğrenmelidir. İlmin halini ve vakarını üzerinde taşımayan kimselere ise ne kadar güzel konuşurlarsa konuşsunlar, iltifat etmemelidir. Sağlam bir itikat ve sahih bir ilim temelinde farz ve nafilelerle Hakk'a kurbiyet kesbetmiş, ahlakı hamide sahibi, kendini ve Rabbini tanıyan, diğer bir ifadeyle marifetullah ilminde derinleşmiş kimselere de kültürümüzde arif ismi verilmiştir. Böyleleri müminlerin gönüllerinde tabii bir sevgi ve saygıyla yer bulmuşlardır. Kendilerini tanıyan müminlerin kahir ekseriyeti, onlar hakkında Allah dostları hüsn-i zannına sahiptir. Onlara bu ünvanın verilmesine sebep, kavi, yakini, imanları ve takva dairesinde bir hayat sürmeleridir. Böyleleri ruhsatlardan ziyade azimetle amel etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Takvaları neticesinde firaset ve basiretleri açılmış, söz ve davranışlarında hak üzere hareket eden hikmet ehli hakimler olmuşlardır. Bildikleriyle amel etmelerinin bir bereketi olarak bilmedikleri nice hususlara dair Allah tarafından ilim ve irfan sahibi kılınmışlardır. Bu yönüyle ilmi ledün sahibidirler. Arifler bu güzel halleriyle halk üzerinde dönüştürücü ve tekamül ettirici bir etkiye sahip olmuşlardır. İslam'ın ebedi mesajlarının bilgiden hale dönüşmesinde, diğer bir ifadeyle Müslüman şahsiyetin inşasında bu irfan ehlinin rolü asla küçük görülemez. İşte böyle bir altyapıya sahip ve Allah'ın kullarına hem Allah'ı sevdirmek hem de onların kulluğunu geliştirmelerinde yardımcı olmak maksadıyla irşat ve manevi terbiye hizmetine layık görülmüş ve bu uğurda kendilerini hak yoluna adayan kimselere de mürşit diyoruz. Mürşitler dinin zahir ve batınını layıkıyla mezcederek şahsiyetlerine nakşetmiş, zühd ve takva yolunda kalben merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ve peygamber varisliği şerefine ermiş bahtiyar kullardır. Onlar nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin adeta zamanlara ve mekanlara yayılmış temsilcileridir. Onların rahmet lisanıyla gönülleri ihya eden irşat ve nasihatleri de esasen nebevi menbaadan süzülüp gelen ruhaniyet şebnemleri mesabesindedir. Yani onların tavsiye ve nasihatleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinden akseden bir feyiz tecellisidir. Bunun içindir ki onların hal ve tavırlarını kalbi bir rikkat ve muhabbetle seyredenler, onların aleminde nebevi ahlakın zarif tecellilerini müşahede ederler. Bütün bu güzellik ve derinliklerine rağmen hiçbir alim, arif ve mürşit, peygamber seviyesinde ve hatta ehli sünnet alimlerimize göre sahabe derecesinde bile değerlendirilemez. Arif ve mürşitler de hatasız ve yanılmaz kabul edilemez. Masum değillerdir. Ancak masum değillerdir demek mutlaka hata ve günaha düşecekler anlamına da gelmez. Rabbimizin kendisine tam bağlanan kullarına yönelik hıfz ve hidayetinin olacağı da Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiştir. Kulun terakki ve tekamülü hangi seviyede olursa olsun, şer'i mükellefiyetler kendisinden asla kaldırılmaz. Onlar için de en büyük rütbe kulluk rütbesidir. Son nefes endişesi hiç şüphesiz onlar için de söz konusudur. Herkes için olduğu gibi bu zümre içinde en önemli vasıf istikamettir. Keşif ve keramet bir ikramı ilahi olmakla birlikte istikameti belirleyen yegane ölçü değildir. talim ve terbiye maksatlı kendilerine öğrenci, talip ve mürit olanlara gerekli olan muhabbet, saygı, itaat ve teslimiyet duyguları içinde istifade ve istifaza için kendileriyle ülfet oluşturmaktır. Ancak bilmelidir ki mutlak teslimiyet yalnız Allah'adır. Onun dışındaki itaat ve teslimiyet ifadeleri Hakk'ın muradına ve emrine muhalif olmadıkları müddetçe geçerlidir. Kendileri hakkında salihlerden olduklarına dair hüsn-i zan sahibi olduğumuz geçmiş büyüklerimizi daima saygı, minnet ve rahmetle anarız. Bunlar arasında Allah Resulü ile beraber olma şerefine nail olmuş muhacir ve ensarın yani sahabe-i kiram efendilerimizin çok özel bir yeri vardır. Onların hepsi hakkında hüsn-i zan besler, adil ve güvenilir olduklarını kabul eder ve hepsi hakkında Allah kendilerinden razı olsun anlamında radıyallahu anh diye dua ederiz. Bir insan olarak elbette zaman zaman kendilerinden hata ve günah da sadır olmuştur. Ancak biz onların hata ve yanlışlarını kendileriyle Allah arasında bir mesele olarak görür, faziletlerine, fedakarlıklarına, kavi imanlarına, Allah ve Resulüne olan muhabbetlerine gıptayla bakarak minnet duyguları içinde izlerini en güzel bir şekilde takip etmek isteriz. Onların sözlerini kendi görüşlerimize tercih ederiz. Zira onlar öyle bir nesildir ki Yüce Rabbimiz kendileri hakkında Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır hükmünü tüm insanlığa ilan etmiştir. Sahabe-i kiram efendilerimizin kendi aralarında elbette fazilet cihetinden farklılıklar vardır. Biz onları değerlendirecek değiliz. Ancak şu kadarını ifade edelim ki, dört büyük halife başta olmak üzere, Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın, cennette müjdelenenlerin, Bedir gazvesine katılanların ve Hudeybiye'de, Beyatür Rıdvan'da Allah Resulü ile beyatleşenlerin fazilet cihetinden diğerlerinden önde oldukları da ehli sünnet alimlerimizin önemli bir tespitidir. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm ecmain, efendilerimizden sonra onları takip eden tabi'in neslinin ve bu topluluğun peşinden gelen tebe-i tabi'inin de ümmeti Muhammed içinde hayır ve bereket yönüyle üstün olduğu Allah Resulü'nün haber vermesiyle bilinmektedir. Bu itibarla onlara karşı da bizlerin saygı ve muhabbetle bir yaklaşım sergilememiz bir İslam edebidir. Haklarında görüş beyan ederken hakaret ve dışlayıcı bir üsluptan ziyade ibret alıcı, af ve mağfiret dileyici bir dil kullanma nezaketini ihmal etmemelidir. Elbette cennet gençlerinin efendisi olan Resulullah'ın ciğerparesi Hazreti Hüseyin ve emsali nice müminleri şehit eden canilere rahmet okuyacak da değiliz. Fakat her konuda ve herkes hakkında kolayca hüküm vermek de büyük bir cürrettir. Son tahlilde geçmişlerimiz hakkında bize düşen Allah'ın bize öğrettiği şu hakikat ve duadır. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Bakara Suresi 134. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve imanla daha önden bizi geçmiş olan din kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10. Günümüzde şahit olduğumuz bir diğer yanlış ve hatta haddini bilmemek küstahlığı da kendi dönemlerinde ilim ve irfan adına samimi bir niyette hizmetleri geçmiş alim ve ariflerimizi itibarsızlaştırma ve küçük görme girişimidir. bozuk bir zihniyetin ve bulanık bir gönül yapısının dışa vurumu diyebileceğimiz saygısız bir üslupla mezhep imamlarımızı ve maneviyat erlerimizi kibir ve gurur libası içinde hakaret içeren bir üslupla değerlendirmek, kelimenin tam anlamıyla edepsizlik ve nezaketsizlik örneğidir. Her kişi ve görüş elbette değerlendirilebilir. Her görüşü kabul etmek durumunda da değiliz. Ancak katılmadığımız görüşü dile getirirken, görüş sahibine hakaret etmek, ilim edebinden ve insani nezaketten mahrumiyetin açık bir ilanıdır. Hele bir de bu çeşit hakarete maruz kalan kimse, artık kendini savunamayacak bir konumdaysa, yani vefat etmiş biri ise, durum çok daha büyük bir cürme dönüşür. Selefi salihine yönelik tahkir edici üslubu kendisine huy edinmiş kimselerin akıbetleri çoğu zaman zillet, itibarsızlık ve ümmetin rahmet duasından mahrumiyettir. Zira bu güruh hakkın gazabını üzerine çekmiş bir zümredir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de salih kullarının velayetini üzerine aldığını açıkça beyan eder. Mevla'nın has kullarını üzen ve inciten kimseleri Mevla da üzer. Hatta kutsi bir hadisi ifade edildiği üzere bu gibi kimselere karşı harp ilan eder. Bu itibarla denilebilir ki haksız yere bu nevi sataşmaları adet haline getirenlerin son nefeste kötü bir akıbete duçar oldukları tarihin şehadetiyle İnkar edilemez acı bir hakikattir. Evet değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlıklı yazının ikinci bölümünü bu ayki Altınoluk sayısından paylaştık ve devam edecek notuyla yazı bitiyor ve inşallah önümüzdeki ay bu yazının üçüncü bölümünü de sizinle paylaşmış oluruz. Ve son olarak değerli dinleyenler, Profesör Doktor Süleyman Derin'in Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan İmam-ı Rabbani'den İkazlar, Kur'an'ı Doğru Anlamak için başlıklı yazısını sunalım. Yüce Kur'an, insanlık için bir rahmet, Müslümanlar için de hidayet kaynağı bir rehberdir. Allah Teala, Peygamber Efendimiz'i ve Kur'an'ı göndermekte bizlere büyük bir ihsanda bulunmuştur. Ne var ki, İslam aleminin içinde bulunduğu duruma baktığımızda, bu iki büyük nimetten yeterince istifade edemediğimiz anlaşılmaktadır. Müslümanlar dünyanın değişik yerlerinde birbirleriyle savaşmakta, cemaat, kabile ve ırk taassubu ümmet anlayışının önüne geçmektedir. Her gün Yüce Kitabımızı okuyup durduğumuz halde niçin pek çok olumsuzluğun içinde yaşıyoruz? Diğer ilim erbabı gibi sufiler de bu çelişkinin sebeplerini bulmaya çalışmışlardır. İmam Rabbani Mir Muhammed Numan'a yazdığı bir mektubunda Kur'an'dan istifadenin sırlarını ortaya koymaya çalışır. Önce işe Rabbimizin bu husustaki fermanıyla başlar ve şöyle der. Allah Teala bir ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak şöyle buyurmuştur. Şüphesiz bu değerli bir Kur'an, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenmiş olanlar dokunabilir. Vaka 77-79. Bu ayetlerden Allah'ın murad ettiği engin manalar vardır. Bilindiği üzere fukahamız bu ayetten yola çıkarak Kur'an'a abdestsiz dokunulmayacağı hükmünü vermişlerdir. Sufilere göre Kur'an'ı okumak ve anlamak için her ne kadar abdest ilk şartsa da bu yeterli değildir. Zira dünya sevgisi ve hırsıyla kirlenmiş bir gönül, Allah kelamını okuduğunda onun gerçek muradını anlayamayacak, Kur'an'ı kendi bencil düşüncelerine göre yorumlayacaktır. İmam Rabbani bu konudaki görüşlerini şöyle açıklamaya devam eder. Bu kulun yukarıda verdiğimiz ayetlerle ilgili olarak kıt aklına gelen, Kur'an'da gizli bulunan ilahi sırları sadece iç dünyalarını, beşeri alakaların kirlerinden arındırmış olan kimselerin keşfedebileceğidir. Temizlenmiş gönüllerin Kur'an'dan nasibi bu olunca böyle olmayanların eline ne geçer ki? Bu ayetten çıkarabileceğimiz diğer bir işari manada şudur. Kur'an'ı okumaya layık olanlar ancak nefislerini kötü sıfatlardan tezkiye eden, gizli ve açık tüm şirk çeşitlerinden, içte ve dıştaki tüm sahte putlardan kalplerini temizleyen kimselerdir. Bu ayetten yola çıkarak İmam Rabbani, Salik'in tilavet ve zikir hususunda hangisine öncelik verileceğini de belirler. Buna göre salik işin başında zikirle meşgul olmalı, kalbini tam olarak temizledikten sonra Kur'an'ı daha çok okumaya başlamalıdır. İmam şöyle der, Seyr-i Suluk'a yeni başlamış olan dervişlere layık olan zikirle meşgul olmalarıdır. Öyle ki zihinlerinde Allah'tan başka masivaya dair hiçbir şey kalmamalıdır. Derviş o hale gelmelidir ki onlara Allah'ın dışındakiler zorla hatırlatılmaya çalışılsa yine de onların aklına masivadan bir şey gelmemelidir. Seyr-i Suluk'a yeni başlayanlar bu vesileyle şirkten, enfüsi ve afaki ilahlardan kendilerini tezkiye ettikten sonra zikir yerine Kur'an okumaya layık olabilirler. İmama göre masivaya olan bencil alakalar Kur'an'ın doğru anlaşılmasına engel olur. Zira insan içinde kontrolsüz dünyevi sevgileri barındırdığı sürece okuduğu her ayeti bu sevgilerin tatminine ulaşmak için bir araç olarak kullanacaktır. Kur'an'ın murad etmediği manaları ayetlere yüklemekten geri durmayacak, hatta bu hatasının farkına bile varamayacaktır. Yüce kitabımız bizi değiştirmek, dönüştürmek, insanı kamil yapmak üzere gönderilmiştir. Ne var ki modern insan bunun aksini yapmakta, kendi günah dolu dünyasını değiştirmek, masivaya batmış gönlünü arındırmak yerine Kur'an ayetlerini de kendi seviyesine indirmektedir. Hazreti Mevlana bu meseleyi şu veciz sözleriyle tavsiye eder. Sen el değmemiş Kur'an'ı tevil etmişsin. Kur'an'ı değil, kendini tevil et. Kendin heva ve hevesine uyup Kur'an'ı yorumluyorsun da, onun yüce manaları senin yüzünden alçalıp eğriliyor. Aslında dini ilimlerin ve vazifelerin tümünde nefis tezkiyesi çok önemlidir. Nefis tezkiyesi yapmadan ilim öğrenmek, İslam adına hüküm vermek son derece tehlikelidir. Eskiden alimlerimiz Kur'an ve hadis ilimlerini öğrenmek isteyenlerin niyetlerini, takvalarını ve salahlarını kontrol eder, bunları göremedikleri öğrenciliği talebeliğe kabul etmezlerdi. Bugünse İslami ilimleri öğrenmek için tek aranan şart zeka ve test çözme kabiliyeti olmuştur. Netice olarak da temiz olmayan duygularla Kur'an'a ve İslami ilimlere yönelenlerin verdikleri zarar, getirdikleri faydanın çok daha ötesinde olmaktadır. İlim öğrenmenin edepleri bölümünde İmam Gazali bu tür ilim erbabının halini şöyle anlatır. Bu şekilde kötü niyet ve kötü ahlakla ilim tahsil eden kimse, ahirette kendisine fayda verecek olan gerçek ilimden mahrumdur. İlim nerede, o nerede? Ahirette fayda verecek ilmin dünyadaki nişanesi sahibini günahlardan alıkoymasıdır. Sen bir şeyin öldürücü zehir olduğunu bildiği halde onu içen kimseyi hiç gördün mü? İmam Rabbani, Kur'an ilimlerinde niyetleri temizlemenin en hızlı yolunu Müslümanın çokça zikirle uğraşmak olarak görür. Zira sufilere göre zikir bir ateş gibidir. Kalbe girince orada Allah Teala dışındaki her tür dünyevi düşünceleri yakıp yok eder. Peki insan kalbini tam temizlemeden Kur'an okuyamaz mı? Şüphesiz Allah kelamını okumak için herkesin yıllarca beklemesi gerekmez. İmama göre bu şekilde Kur'an okuyanlar ancak sevaba girer ama Kur'an'ın derin sırlarına vakıf olamazlar. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Kur'an peçe altındaki gelin gibidir. Yüzünü ancak kendine mahrem olanlara gösterir. Mevlana'nın çok sevdiği Hakim Senai'de Kur'an'ı anlamak için gönüldeki çıkar kavgalarının bitmesini şart koşar. Kur'an gelini yüzündeki örtüyü ancak mana şehri kavgadan, dövüşten temizlenmiş olduğunda çıkarır. Kur'an'dan bir nakıştan başka nasibin yoksa şaşılmaz buna. Çünkü körlerin gözü güneşin yalımlarından, hararetinden başka bir şey elde edemez. Sufilere göre bir Müslüman ayetlerden yola çıkarak başkalarıyla alakalı hüküm verirken çok dikkatli olmalıdır. Kalbinde şahsi bir husumet taşıdığı birine sırf intikam almak için ayet okuyorsa, yarın ahirette o ilahi kelam kendisinden intikam alacaktır. Zira o, zahiren güzel görünen bu hareketiyle Kur'an'ın hakikatlerini ortaya koymayı değil de Allah kelamıyla içindeki öfkeyi tatmin etmek istemiştir. Salik tezkiyesini tamamlayınca artık onun Rabbine yakınlaşması Kur'an tilavetiyle olur. İmam bu durumu şöyle ifade eder. Zikirle gönlünü temizleyerek Kur'an okumaya layık olabilenler, bundan böyle manevi yükselişlerini Kur'an tilavetiyle gerçekleştirirler. Tezkiye öncesi Kur'an okumak salih kulların işi, tezkiye sonrası ise mukarreplerin yani Allah'a yakınlaşanların amelidir. Netice olarak salih kulların işi sevap kazanma amaçlı ve ibadet ağırlıklıdır. Halbuki mukarreplerin tilaveti tefekkür amaçlıdır. Bir anlık tefekkür 70 yıllık ibadetten hayırlıdır hadisini işitmişsinizdir. Tefekkür batıldan hakka geçmektir. İşte salih kullarla mukarrep kullar arasındaki fark böyledir. Yani salih bir kulun 70 yılda elde ettiği faydayı kalbini tezkiye eden kul bir anda gerçekleştirir. Kur'an okuyarak sadece sevaba girmez. Ayrıca batıldan kurtulup hakikati bulur. Rabbimizden niyazımız kalplerimize yüce kitabını okuyacak safiyeti nasip etmesi, Kur'an'ın gerçeklerini gönüllerimize açmasıdır. Evet değerli dinleyenler, Profesör Doktor Süleyman Derin'in Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan İmam-ı Rabbani'den İkazlar, Kur'an'ı doğru anlamak için başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.